Ayrım 12, son tanık Glenn Mead, sayfa 130, 15. kısım. Annemin günlüğünü nerede buldunuz?
Açıkladığımı sanıyordum. Bulunduğunda senin üzerindeydi. Günlük ve gümüş dolar.
Nerede bulunduğunda?
Kampın 6 kilometre uzağında, terk edilmiş bir köyün sokaklarında başıboş dolaşırken, günlüğü sonuna kadar okudun mu?
Okudum. Beni kim buldu?
Bölgede keşif görevine çıkmış özel NATO birlikleri.
Başımdan geçenleri onlara anlatmış mıyım?
Hemen değil. Top ateşinin şokunda, büyük bir travmanın etkisinde ve hipotermiye halindeymişsin.
Kamp saldırıya mı uğramış?
Evet, seni buldukları gün.
Luca'ya ne oldu?
Hiçbir fikrim yok Carla. Ama kampın arandığını ve kimsenin bulunmadığını biliyorum. Eminim Bey sana daha fazlasını anlatabilir.
Genç kadın koltuğuna yığıldı. Bunları, tüm bunları benden bunca yıl sakladı.
Bayiz benim talimatımla sustu.
Neden?
Belleğini tetikleme riskini alamazdım. Bayiz seni seviyor ve ona söylediklerimi yaptı. Susması bile ağır bir bedele mal oldu.
Ne demek istiyorsunuz?
Doktor Leon yumuşak bir sesle, bana kalırsa bunu açıklamayı Bayiz'e bırakalım dedi. Ne düşünüyorsun Carla, neler hissediyorsun?
Şu anda pek düşünemiyorum, hala sersem gibiyim.
Başa çıkabiliyor musun?
Hayır, çıkamıyorum. Bu kadar dehşeti okuduktan sonra çıkamıyorum.
İnsanın başka insanlara bu kadar kötülük yapmasının akıl almaz olduğunu kabul ediyorum. Annenin vatanında o kadar çok insan öldürüldü, o kadar çok insan işkenceden geçti ki, erkekler, kadınlar, çocuklar, korkunç bir vahşet, Nazilerin Yahudileri kitlesel olarak öldürmelerinden bu yana eşine rastlanmayacak bir katliam.
Genç kadın gözlerini doktora çevirdi. Ne hissettiğimi sordunuz, öfke duyuyorum ve utanç.
Neden utanç?
Bunca zamandır annemi, babamı ve Luca'yı unutabilmenin utancı.
Senin kabahatin yok, bu sadece zihninin olanlarla başa çıkabilmek için geliştirdiği bir savunma. Ama hatırlamaya başlıyorsun değil mi? Yavaş yavaş geri geliyor.
Evet, resimler, anılar, bazıları berrak, bazıları biraz bulanık, sisli.
Önümüzdeki günler ve haftalarda böyle olacak. Anılarının keskinleşeceğinden eminim. Buna hazırlıklı olman gerek. Her adımında yardım etmek için yanında olacağım.
Gözlüğünü çıkardı, baş ve işaret parmaklarıyla gözlerini ovuşturdu.
Bütün bunlar çok fazla gelir ya da herhangi bir an benimle konuşmak istersen, sakın unutma, haftanın 7 günü, günün 24 saati telefonun ucundayım.
Şavik'le Arkova ne oldu?
Öldüklerinin iddia edildiği bir sürü rapor okudum. Bir de kendilerine yeni kimlikler edinip ortadan kaybolduklarını söyleyenler var. Söylemesi acı ama yakalanıp cezalandırılmayan o kadar çok küçük oyuncu var ki.
Gözlüğünü burnunun üzerine itti.
Şavik'in yanına çağrılmanla ilgili herhangi bir şey hatırlıyor musun? Sana ne söylediği ya da yaptığını, sana zarar verip vermediğini.
Hayır, hiçbir şey, tam bir boşluk.
Elbette sana fiziksel ya da cinsel saldırıda bulunduğunu kabul etmemiz için bir sürü neden var.
Carla irkildiğini hissetti. Ama durumun bu tarafıyla beni gerçekten şaşırttığını söylemem gerek.
Neden?
Örneğin ilgilendiğim çocuk istismarcılarının hepsi daha önce çocukken tacize uğramış, yaşları kemale erip güce kavuştuklarında çoğu zaman aynı travmayı bu kez güç sahibi olarak, tacizci olarak yeniden canlandırıyorlar.
İstismar aynı oranda ters etki de yaratabiliyor. Tacizi hatırlamasalar bile normal cinsel ilişki kurmakta güçlük çekiyorlar. Kendi cinsel organlarına bakamayan, karşı cinse ancak tümüyle giyindikten sonra sarılmaktan öteye geçemeyen hastalar biliyorum.
Yani?
Sen de bunlardan en ufak bir belirti yok. Ya belleğin saldırıyı bastırdı ya da zaten bir taciz olmadı.
İyi ama bir şey olmadıysa neden bastırayım?
Aklımı karıştıran da bu ya. Bir şeyler oldu, olduğundan eminim. Ama olan neydi? İşte bu konuda hiçbir fikrim yok.
Günlüğün eksik sayfaları, onlarda ne yazılı olduğu hakkında bir tahmininiz var mı?
Hayır, yok.
Yaşlı doktor bir an düşündü.
Bana ilk gelişini hatırlıyorum.
Neyi hatırlıyorsunuz?
Bu ülkeye geldikten aylar sonra bile hiç kimseyle, Bayiz ve Dan'le bile iletişim kuramıyordun. Odana saklanıyor, zehirlerinden arınmaya çalışan bir bağımlı misali top gibi kıvrılıp kalıyordun.
Pek konuşmuyor muydum?
Hayır, geçmişinden hiçbir şey hatırlamadığın gibi hatırlamak da istemiyordun. Buna rağmen sürekli kabus görüyordun. Bazı geceler haykırarak uyanırdın. Kolunu görüyorsun. Genç kadın yara izleriyle kaplı sol kolunu kaldırırken Doktor Leon, bir seferinde elini şiddetle cama vurdun. Önemli bir ameliyat gerektirecek kadar ciddi kesiklerin vardı. Sonra giderek sakinleştin dedi. En azından artık son kabuslarımın bir anlamı olduğunu biliyorum. Bir ara çıldırmak üzere olduğumu düşünüyordum. Şimdi hangisi daha kötü karar veremiyorum. Ne demek istiyorsun? Çıldırmak üzere olduğum duygusu mu yoksa gerçeği bilmek mi? Oturduğu koltuktan kalktı. Nereye gidiyorsun Carla? Bayes'le konuşmaya. Özür dilerim. Bugün bu konuyu sizinle daha fazla konuşamayacağım. Tamam ama Bayes'e fazla yüklenme, tamam mı? Geçmişte tek oğlunu ve aileni kaybetmekle zaten yeterince sorun yaşadı. Yine konuşmamız gerekecek. Sen ve ben. Yüzleşmek zorunda kaldığın çok şey oldu. Ne zaman? Ne zaman kendini hazır hissedersen. Hiç kolay olmayacak. Olanların arasından yolunu bulmak çok zaman alabilir. Ama bebek gelmeden zihinsel açıdan hazır olmanı istiyoruz. Ben bunu alıyorum. Günlüğü aldı, parmaklarını yıpranmış deri kapağında gezdirdi. Elbette, zaten senin. Arka sayfaları çevirip kurşun kalemle çizilen resimleri açtı. Solmuş renklere parmaklarının ucuyla dokunurken durakladı. Luca'nın yüzünü bulanıkça hatırlıyor, anı çentikli bir ıstırap gibi geri geliyordu. Haşarı tebessümlü, tatlı bir çocuk, koyu renk buklelerle kaplı bir baş, kıvrımlı dudaklar, sol gözü doğuştan süt beyazı, Luca gibi sevilecek bir kardeşi nasıl unutabilirdi? Ya annesiyle babası onları nasıl unuturdu? Böylesine sevdiği bir aileyi zihninin ortadan kaldırmış olması imkansız geliyordu. Hiddet yavaş yavaş içine sızmaktaydı ve midesini burkan bir ağrı, kutsal gördüğü her şeyin kendisinden koparılıp alınmasının ıstırabını hissetti. Acısıyla yalnızken yüzleşecekti, şimdilik bedeninin öfkeyle sarsıldığını hissediyordu. Ben, Luca'yla annemin ve babamın başına ne geldiğini öğrenmem lazım. Doktor Leon dudaklarını büzdü. Anlıyorum Carla. Öte yandan Bayes'le Dan'in ellerinden geleni yaptıklarını da biliyorum. Ailenden hayatta kalan olup olmadığını araştırmak için yardım kuruluşlarına, yetimhanelere, göçmen kamplarına başvurdular. Ama bir sonuç alamadılar. En kötüsünü kabul etmek zorundayız. Cesetleri bulunamayan o kadar çok savaş kurbanı var ki. Üstelik 20 yılda artık çok uzun bir süre. Ne kadar zaman geçtiği umurumda değil, öğrenmem gerek. Böyle diyeceğini tahmin ediyordum. Tabii şu sıralar biraz çekilmeni, her şeyi günü gelince de ele almanı tercih ederdim. Aşırı yüklenmeni istemem. Anlamıyorsunuz, ne olduğunu bulamazsam yıkılıp gideceğimi hissediyorum. Başını kaldırıp yaşlı doktora baktı. Sizce Luca'nın annemle babamın hayatta kalmış olmalarına dair ufacık da olsa bir ihtimal var mı? Doğrusunu istersen en ufak bir fikrim yok Carla, ama gerçekçi olmak zorundayız. Elini genç kadının omzuna bıraktı. 20 yıl sonra bu kadarı fazla iyimserlik olur. 16. kısım. Otomobili araba yolunda gördü. Ön kapının anahtarını çevirip içeri girdiği zaman Bayes'i arka verandadaki masanın başında buz tutmuş uzun bir bardaktan martini yudumlarken buldu. Gergin görünüyordu. Masanın üzerinde kalın ve büyük bir zarf gözüne çarptı. Kendime içki aldım. Umarım sakıncası yoktur. Carla bir cevap vermeden gidip korkuluklara yaslandı. Kollarını kendi vücuduna sardı. Dalgalar kıyıya çarpıp dağılıyor, rüzgara bir tuz tadı katıyordu. Bayes, Doktor Leon'la işlerin nasıl gittiğini sormaktan çekiniyorum denebilir deyip ayağa kalktı. Senin için hasta olacak kadar endişelendim. Hala şokun etkisindesin değil mi? Hissettiklerim şokla tanımlanabilmenin çok ötesinde. Okuduklarımın altında ezilip kaldım. Doktorla görüşmenin saatler önce biteceğini sanıyordum. Bitti zaten, sonra uzun uzun yürüdüm. Telefon etmeye çalıştım. Telefonumu kapatmıştım. Düşünmek için zamana ihtiyacım vardı. Bazı şeyleri anlayabilmek için. Annenin günlüğünü baştan sona okudun mu? Okudum. Elini uzattı. Nazikçe Carla'nın sırtına dokundu.
Tüm bunların gizlenmesi gerektiği için o kadar üzgünüm ki canım. Ama Doktor Leon böyle olmasını istedi. Dan'le ben sadece onun sözüne uyduk.
Sana hala kızgınım. Elimde değil, ne yapayım? Ve ailemi yok eden kişilere kızgınım. Tüm bu olanların akıl almaz vahşetine kızgınım.
Yaşlı kadın uzaklara, denize döndü.
Ben bu yoldan yıllar önce geçtim Carla. Nefretten, sorulardan. Sana farklı şeyler söylemek isterdim ama soruların hiçbirinin cevabı yok. Sadece acı, derin, uyuşturucu bir acı.
Annemle babam hakkında o kadar az şey biliyorum ki.
Sana ne anlatabilirim?
Nasıl tanıştıklarını anlat.
Almanya'da, Frankfurt yakınlarında Dan'in atandığı bir askeri üste kalıyorduk. Hiçbirimiz için pek mutlu bir dönem değildi.
Neden?
Dan'la baban suyla yağ gibilerdi. Dan 2 dirhem bir çekirdek, bir West Point mezunuydu.
Dipnot.
1802 yılında kurulan ABD'nin ve dünyanın en eski askeri akademilerinden biri. MacArthur ve Eisenhower gibi birçok ünlü ABD'li general bu okuldan mezun olmuştur.
Sanırım oğlunun da günün birinde babasının yolundan gitmesini umuyordu. Oysa David hiç asker olacak biri değildi. Sanatçıydı, hayalperestti.
Sık sık tartışırlar mıydı?
Tartışmadıkları gün yoktu ki. Birbirlerini sevmediklerini söyleyemiyorum. Seviyorlardı.
Mahzunca gülümsedi. Sanırım insanları bir arada tutan aynı sevginin bazen insanları birbirinden ayırdığının da farkında değillerdi.
Bir an durakladı. İkisi de duygularını ötekine kolay kolay belli edemiyordu.
O yaz baban Güzel Sanatlar Fakültesini bitirip doğru dürüst bir iş bulamayınca münakaşalar daha da arttı. Sonunda kendi kendine patlayan bir bomba gibi her şey havaya uçtu.
Ne oldu?
Dan David'in hayatını boşa geçirdiğini ve sağlam bir meslek hayatına başlaması gerektiğini düşünüyordu. Pitbull'lar gibi bağırarak ve haykırarak tartıştılar. Sonunda bir günden daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı. Kendine hakim olamayıp David'e yumruk attı. Yumruk atıp dudağını yardı.
Sonra
David babasının gölgesinde yaşamak istemediğini haykırıp evden fırladı. Kalması için yalvardım ama kendi hayatını yaşayacağını söyledi. Ondan sonra Yunan adalarına doğru gittiğini işittik. 6 ay sonra David'den annenle tanıştığını, Dubrovnik'le evlendiklerini yazdığı bir mektup aldık. O zaman onu ebediyen kaybettiğimizi anladım.
Sesi canlılığını yitirdi. 21'inde o kadar küçük görünüyordu ki bana hala çocuk gibi geliyordu. Böyle ayrılması ve kendine bizden bu kadar uzakta yeni bir hayat kurması Dan ve benim için çok acı oldu. David'i çok seviyorduk ama elimizden ne gelirdi?
Kağıt mendille gözlerini sildi, burnunu çekti, sonra martini bardağını alıp bir dikişle boşalttıktan sonra yeniden masanın üzerine bıraktı.
Bazen çok içtiğimi düşündüğünü biliyorum, ben de aynı fikirdeyim. Ama kocanı, tek oğlunu ve onunla birlikte ailenin büyük bölümünü kaybedince bazen şişeyi açmak acıyı uyuşturmanın tek yolu gibi görünüyor. Tek farkı acıyı uyuşturmuyor.
Genç kadın uzandı, elini Beyzinki'nin üzerine koydu. Tam o anda birçok şeyi anladığını hissetti.
Bana Viyana'dan bahset.
Orada birlikte 3 harika gün geçirdik. Hepinizi görmek çok güzeldi. Sen 8 yaşındaydın. Luca da yürümeye başlamıştı. Muhtemelen hatırlamıyorsun. Sana pembe elbiseli bir Barbie bebek almıştım.
Carla çabaladıysa da hatırlayamadı. Doktor Leo'nun sihri gereğinden yararlı olmuştu.
Gümüş dolarları hatırlıyorum. Bayz gülümsedi. Sen ve Luca o dolarlara bayılmıştınız.
Karşılaştığınızda annemden hoşlandın mı?
Dürüst olmak gerekirse ona kırgındım. Uzak bir ülkede kendine yeni bir hayat kurduğunu bilerek tek çocuğunu yitirmek kolay değildi. Ama Lana'nın iyi bir insan olduğunu ve David'i sevdiğini gördüm. Hem gücü ve sevgisi günlükten de taşıyor. Onunla gurur duyacağından eminim.
Daha sonra da yazıştınız mı?
Yaşlı kadın başını onaylar gibi salladı.
Viyana'dan sonra Dan'la babanın arasındaki ilişki yumuşamıştı. Savaş başlayıp katliam söylentileri yayılınca Dan büyük bir belanın yaklaştığını hissetti ve ülkeyi terk etmesi için David'e yalvardı. David de kaçmak istiyordu ama o sırada annenin babası hastalandı ve her şey bir anda değişiverdi.
Yüzünde acılı bir ifadeyle durakladı.
Sonraları Dan hep David'in ölümünde kısmen sorumluluk hissetti. kendini asla affedemedi. Hep onunla bu kadar çok tartışmamış, David'e yumruk atmamış olsa olayların başka türlü gelişeceğini söylerdi. Özlemle iç geçirdi. Tabii David'in cesedini hiç bulamadık. Annem de Luca'nınkini de. Başlarına ne geldiğini öğrenmek için ne kadar çabaladığımıza Tanrı şahittir. Göçmen ajansları hayatta kalanların listesini tutuyordu. Ama hayatta olup olmadıklarını bilmiyordu. Çok alışılmadık bir şey değildi. Neden? O kadar çok savaş kurbanı vardı ki, Omarska kampında en az 5000 kişi infazdan, kötü muameleden, hastalıktan ya da açlıktan öldü. Beyzin dudakları öfkeyle gerildi. İçlerinden çoğu genç erkeklerdi, okul çağında çocuklardı. Kampta hiç ceset bulunamadı mı? 10 yıl önce Saraybosna'daki Uluslararası Kayıp İnsanlar Komisyonu tarafından birkaç yüz metre ötede bir toplu mezar açıldı. Ama bulunan örneklerden hiçbiri ailenin DNA'sıyla uyuşmadı. Ellerinde benim DNA'm var mı? Evet. Nasıl? Yıllar önce onlara senin kan örneklerini gönderdik. Senin örneğinle annenin ve Luca'nın DNA'larını belirleyebileceklerdi. Ama belirleyemediler. Bulunamayan o kadar savaş kurbanı var ki Karla, cesetleri gizli yerlere gömülmüş ya da Omarska çevresindeki madenlere atılmış. Gözleri parıldadı. Ama en azından seni bulduk. Senin hayatta kaldığını bilmek acımızı biraz olsun hafifletti. Karla yaşlı kadına sarıldı. Sonra çekilirken, Doktor Leon anlayamadığım bir şeyler söyledi dedi. Ne dedi? Suskunluğuna karşılık ağır bir bedel ödediğini söyledi. Ne demek istedi sence? Beyzin yüzü gerildi. Uzanıp kalın zarfı aldı. İçeri girelim. Sana göstermek istediğim bir şey var. 17. Kısım. Beyz zarfı mutfak masasının üzerine bıraktı. Karla neredeyse ayağının altındaki yerin sarsıldığını hissedecekti. Yeni bir şeyi daha kaldırıp kaldıramayacağımdan emin değilim. Önce masadaki zarfa sonra Beyz'e baktı. Gözleriyle soruyu gönderdi. İçinde ne var? Yaşlı kadın oturduktan sonra can biliyordu dedi. Onu anlatmıştım. Neyi anlatmıştın? Geçmişinle ilgili gerçeği. Hepsini mi? Korkuyordum Karla. Belleğin bir gün geri gelirse olabileceklerden korkuyordum. Can'ın evlenmeden önce nasıl bir gerçeğe adım attığını bilmesi gerektiğini düşündüm. Onun için siz nişanlanır nişanlanmaz ona anlattım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başlangıçta ona anlatmaktan ürküyordum. Ama Can iyi bir insandı, anlayacağını hissediyordum. Ne de olsa o da bir sınavdan geçmişti. Onunla aramızda neden gizli bir bağ hissettiğimi, müziğindeki acının neden bana bir şeyler söylediğini şimdi anlıyorum. Can ne dedi peki? Geçmişini bilmesinin seni daha çok sevmesine neden olacağını. Bunu o mu dedi? Evet. Başka kim biliyordu? Sadece Paul. Can'la kardeşinin çok yakın olduklarını ve sırlarını hep paylaştıklarını biliyordum. Onun için en iyisinin ikisine de açıklamak olacağını düşündüm. Böylesi Can için daha kolay olurdu. İstediği zaman konuşacağı biri olacak. Bir sırrı ifşa ediyormuş hissine kapılmayacaktı. Biraz bekleyip ekledi. Tek bir şartım vardı. Kimseyi açıklamayacaklar, kimseyle bunu konuşmayacaklardı. Ne var? Ne oldu? Karla başını salladı ve boğazında bir şeyin düğümlendiğini hissetti. Can biliyordu. Mila Shavik'in peşine düşmesinin nedeni buydu demek. Can... Can'a bazı şeyler söylediğin için pişmanlık duyuyorum. Ne gibi? Gözlerini yumdu. Hatırlıyorum bir tartışma sırasında ona fil dişi bir kulede yaşadığını söylemiştim. Aslında başkalarını hiç düşünmediğini. Beyz cevap vermedi. Hatta son zamanlarda konser turlarına gerekenden fazla zaman ayırmakla bile suçladım onu. O ne dedi? Hiç, sadece gülümsedi her zamanki gibi. Beni sevdiğini her zaman seveceğini söyledi. Sevdiğini şimdi anlıyorum. Hayatını benim için feda ettiğini şimdi anlıyorum. Gözleri yaşlı bir şeyler söylemek için ağzını açtıysa da vazgeçti. Can'ın ölümünü açıklamanın cazibesine direndi. Belki Beyz ne kadar az şey bilirse o kadar iyiydi. Zarfta ne var? Sen çocukken Doktor Leon seni tedavi ettiği sırada David'in ve annenin bütün fotoğraflarını kaldırmamızı istemişti. Odandaki tek fotoğrafın dışında... Belleğimi tetiklemesinden mi korkuyordu? Evet. Yoksa Luca'yı hiç anmamamanızın, fotoğrafını hiç çıkarmamanızın nedeni de bu muydu? Birbirinize o kadar yakındınız ki, geçmişle ilgili çok fazla resim görürsen tüm acıların geri dönebilmesinden korktuk. Ne kadar az konuşulursa o kadar iyi olur diye düşündük. Zarfı açtı. David'in çocukluğuna ait Dan'le elimizdeki bütün fotoğraflar ve yıllar geçtikçe bize gönderdiği seninle, annenle ve Luca'yla çekilen resimler. Bunları senden sakladım. 20 yıldan uzun süredir suskun kalmak kolay olmadı. Fakat böyle olması gerekiyordu. Zarfı baş aşağı çevirince farklı boy, biçim ve renklerdeki fotoğraflar masanın üzerine değerli mücevherler gibi döküldü. Carla babasının bazı fotoğraflarını gördü. En fazla 5 yaşında gösteren bir çocuk, kıyıda saçları ıslak, yüzünde bir tebessüm, kollarında şişme plastik kolluklar. Yeni yürümeye başladığı günlerde anne ve babasının kucağında, 7 yaşında vaftiz olurken, bir tanesi de sakar bir yeni yetme gibi, her birinde unutamadığı o büyüleyici gülümseme. Öteki resimleri karıştırdı. Sanki her biri tek tek çocukluğunun her öpücüğünü, kucaklamasını ve kutsal anını kaydetmiş gibi. Kendini babasının kucağında, babasını kolunu dolgun yüzlü Luca'ya atan annesinin omzuna dolamış. Hepsi eski bir Volkswagen'in yanında dururken gösteren fotoğraflar. Resmin arkasında Dubrovnik sahili yazıyordu. Bir diğerinde Carla motor kapağının üzerine yaslanmış, başı annesine doğru eğik, ona sarılmış. Babasının gülerek kızının alnına bir öpücük kondururken çekilmiş bir fotoğraf. Bir başkasında kendisi Luca ile burun sürterken. Babasını önünde şövalyesiyle resim yaparken gösteren bir sürü fotoğraf vardı. Bir restoranın bahçesinde hep birlikte yemek yerken, altında da keçeli kalemle düşülmüş bir not. Signor Bamba'da akşam yemeği, yemek harika, eşsiz anılar. Oysa resimler sadece anlık bir bakış sunuyordu. Tüm gerçeği değil, anın havasını, görüntünün ardındaki ruhu ya da tebessümlerin gerisindeki gerçek kişileri göstermiyordu. Gerçek Luca'yı kovalanıp gıdıklanmaya bayılan ve her an bir yaramazlığa hazır o harika küçük oğlanı göstermiyordu resimler. Tıpkı babasının öpücüklerinin altındaki şefkat dolu sevgiyi ya da annesinin kucaklayışındaki fedakar tapınmayı sergileyemedikleri gibi. Yine de elinde olan tek şey bu fotoğraflardı. Geçmişine, ondan bunca zaman gizlenen hayata ait tek anahtar. Fotoğraflar aynı zamanda tetik görevi görüyordu ve bu kez hatırlamak için kendini zorlaması gerekmedi. Doktor Leo'nun tahmin ettiği gibi zihni baraj kapakları gibi açılıverdi. Aklı hiçbir sıra ya da mantık izlemeyen, kontrolsüz yangın benzeri bir çocukluk anıları sağanağı altında kaldı. Luca'nın doğum müjdesini beklerken koridorda kaygıyla gidip gelen babasıyla hastanede geçirdiği bir akşam. Kıkırdamasına neden olan bir şey de hatırlıyordu. Babası öylesine gergindi ki bir başka baba adayının uzattığı sigarayı almış ancak ters taraftan yakarak filtresinin alev almasına neden olmuştu. Koridordaki dolaba saklanması, annesiyle babasının para konusunda tartışmasına kulak misafiri olması. Hatırladığı kadarıyla aralarındaki tek münakaşaydı ve sözlerini bitirince birbirlerine öylesine bir tutkuyla sarılıp öpüşmüşlerdi ki Carla birbirlerini soluksuz bırakacaklarından korkmuştu. Endişeli çığlıklar atarak dolaptan fırlamasıyla annesiyle babasını güldürmüştü. Başka bir gün, muhteşem bir gün, Luca'nın yürümeye başladığı ilk yazda annesinin iki kardeşi deniz kenarına götürmesi. Mayolarını giymişlerdi ve annesinin gözünde iki çocuğuyla hayatta olmanın keyfini ve zevkini yaşamanın parıltısını görmüştü. Annesi iki çocuğunun ellerinden tutmuş, hep birlikte dalgalara doğru koşmuşlar, mavi sulara dalarken kucak kucak serin sular sıçratmışlar, neşeli çığlıklar atmışlardı. Daha fazla dayanamayarak gözlerini kaldırdı. Bu kadarı fazla gelmişti. Beyzin gözlerinde kendi azabının aksini gördü. Bunlar sadece fotoğraf, sadece anı değildi. Yaşamları kötü adamların elinde vahşice sona ermiş sevgili bir ailenin hayatıydı. Bil, onları sevdiğimi biliyorum. O kadar sevdim ki. İkimiz de sevdik Carla. Ardından Beyz kollarını torununa doladı, onu sımsıkı kucakladı. Bir ileri bir geri sallanarak düşeceği sıcak yumuşak bir kucak sundu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 142.